Ayrım 28.
Ayan olan apaçık meydana çıkan nebilerin ve velilerin gördüğü bir hakikat var ki o hakikat hiç yoruma gelmez. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin Allah'ı zikrettiği ve bazı kayaların Allah korkusuyla yuvarlanıp düştüğü bildirilmiş. Bunlar bazı bilginlerce mecaz sayılıp böyle yorumlanmıştır. Halbuki bunlar sufilerce aynı hakikattirler. Yoruma gelmez. Zaten sufiler Kur'an'ı olduğu gibi kabul etmek, anlaşılmayan müteşabih ayetleri Allah'ın bilgisine havale etmek cihetini seçerler. Sufilere göre mutlak varlık olan Allah, zatı iktizası ilmidir. Bütün eşyanın hakikatleri ilminde sabit olmuş ve bu sabit oluş kainatı meydana getirmiştir. Şu halde kainat Allah'ın ilminde sabit olan hakikatlerin tecellisinden ibarettir. Bu ilimde sabit olan hakikatlere ayan, apaçık meydanda olan ve ayan-ı sabite bu aleme de ayan alemi derler. Bütün nefsani duyguların senin rahmani duyguna, irfan ve idrakine kul olursa gökler bile senin arzularına boyun eğer. İbn-i Farz Hazretleri'nin Kaside-i İtaiyyesi'nin şu 465. beytini hatırlatıyor. Hiçbir ruhani gök yoktur ki orada benim batıni nurum bir melek gibi istediklerime hidayet etmesin. Dış alem, bu madde alemi kimindir, kimin için yaratılmıştır diye bir fikir ortaya atılsa, bir dava çıksa, iç mana alemi, ilahi ruh kiminse dış alemde onundur. Bir saman denginin yüzünden bir kavga çıkarsa, tane kiminse saman da ona aittir. Çünkü saman da tane sahibinindir. O halde gökyüzü kabuk ise sen onun ruhu ve içi gibisin. Gökler zahirdedir, görünürdedir ama ruh gizlidir. Bu yüzden ayağın kaymasın. Beden zahirdir, görünür, ruh ise gizlidir. Büyük yaratıcı böyle yaratmış. Beden elbisenin yeni, ruh da yen içinde gizlenen el gibidir. Bu beyitte Füsusul Hikem'in Nuh faslında geçen şu görüşleri hatırlatmaktadır. Sen Hakk'ın sureti ve Hak da senin ruhun olduğu cihetle sen Hak için cismani bir suret gibisin. Hak da senin bedeninin suretini sevk ve idare eden bir ruh gibidir. Füsusul Hikem, tercüme Nuri Genç Osman, sayfa 55, 1990. Akıl ruhtan da gizlidir. Duygu akıldan daha fazla, daha çabuk ruha yol bulur. Bir hareket, bir kımıldama, oynama görünce onun diri olduğunu anlarsın. Fakat bu hareket arzuların, ihtirasların yönettiği hayvani ruhtan mıdır yoksa akıldan mı bunu bilemezsin. İnsan uygun, ölçülü hareketlerde bulunursa, bakır gibi hareketi bilgiyle altın eylerse, yani uygunsuz hareketlerini uygun hale sokarsa, yani içinde gizlenmiş elin, yani ruhun, normal uygun hareketlerinden onun akli olduğunu anlarsın. Kendisine vahiy gelen ruh, akıldan daha gizlidir. Çünkü o, görünmez alemdendir. O yandandır, ötelerdendir. Vahiy ruhu, İlham yoluyla her gönüle gelen bilgidir. Beden zahir yani görünmektedir fakat ruh gizlidir, görünmez. Akıl ruhtan da gizli olduğu gibi vahyin ruhu yani ilahi ilim ruhtan da daha gizlidir. Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem mübarek aklı kimseye gizli kalmadı. Herkes o mübareğin akıllı olduğunu biliyordu. Fakat vahyindeki ruhi İlahi bilgisini her can anlayamadı. Vahiy ruhuna ledünni ilme uygun hareketler de var, var ama onlar pek üstündür, pek yücelerdedir. Akıl onları kavrayamaz çünkü o üstün hakikatler mana aleminin ötelerindedir, akıl oralara ulaşamaz. İnsanın aklı vahiy ruhunun uygun hareketlerini bazen delilik, kaçıklık gibi görür, bazen de onlara hayran olur, şaşırır kalır. Çünkü bu yüksek hakikatlerin anlaşılması için aklın da o dereceye yükselmesi, daha doğrusu aklın ruh olması gerekir. Hızır aleyhisselamın vahiy ruhuna, ledünni ilme dayanan bazı davranışlarından, yaptığı işlerden Hazreti Musa'nın aklı bulandı. Hızır'ın yaptığı bazı işler Hazreti Musa'ya uygun gelmedi. Çünkü Musa peygamberdi ama onda Hızır'ın hali, Hızır'ın sezişi yoktu. Bu yüksek hakikatler karşısında bu gizli işlerde Kelimullah olan Musa'nın aklı bile körleşir kalırsa, ey akıllı fikirli geçinen kişi, söyle bakalım farinin aklı ne işe yarar? Zahiri bilgi taklitten doğan bilgidir, satılık mal gibidir. Bu bilgi sahibi müşteri bulunca bilgisini satar. Fakat tahkik ilminin, yani gerçek ilmin müşterisi haktır. Onun satışı ve alışı daima parlaktır. Gerçek ilim sahibi dudaklarını kapamış, sessiz durduğu halde alışverişini kendinden geçmiş, mest bir halde yapar durur. Çünkü müşterisine hudut yoktur, onun müşterisi Allah'tır. Bu beyitte Tevbe suresinin şu mealdeki 111. ayetine işaret var. Allah müminlerden cennet mukabilinde nefislerini ve mallarını satın aldı. O müminler Allah yolunda düşmanlarla çarpışırlar, öldürürler, ölürler. Buna dair Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçek vaat verilmiştir. Allah'tan daha ziyade vaadine vefakar olan kimdir? Ey müminler! Allah ile yaptığınız alışveriş dolayısıyla sevininiz. İşte bu alışveriş pek büyük bir fevz ve necattır. Adem aleyhisselam dersine de melekler müşteridir. O derse şeytanlar ve cinler mahrem değildir. Ey Adem, adları onlara haber ver dersini okut. Hakkın sırlarını kıl yararcasına inceden inceye anlat. Bu beyitte de Bakare suresinin 31-33. ayetlerine işaret vardır. O ayetlerin meali şöyle. Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselama bütün varlıkların adlarını öğretti. Sonra o adların müsemmalarını meleklere gösterdi ve dedi ki, bu şeylerin adlarını bana haber verin. Eğer hilafete layık olduğunuz davasında sadık iseniz, çünkü Cenab-ı Hak meleklerine yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit melekler o hilafete kendilerinin layık olduklarını arz etmişlerdi. Bu ilahi teklif üzerine melekler dediler ki, ya Rabbi, seni tesbih ve takdis ederiz, şanına layık olmayan şeylerden biri bulunduğumuzu itiraf eyleriz. Bize öğretmiş olduğundan başka bir şeyi bilmeyiz. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey Adem, şunların isimlerini meleklere haber ver. Vaktaki Adem aleyhisselam her şeyin ismini meleklere haber verdi. Allah meleklere dedi ki, ben size demedim miydi ki, ben hakikaten göklerin ve yerin gaybını, yani herkesten gizli bulunan sırlarını ve hakikatlerini bilirim. Sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz şeyleri de bilirim. Allah insana ihtiyacı kadar uzuv vermiştir ve insan düşünceler ırmağı kenarında oturmuş, o da diğerleri gibi düşünüp durmaktadır. Kısa görüşlü, daima renkten renge giren, kararsızlığa alışmış kişiler için fareye benzer demiştim. Çünkü onun yeri topraktır, geçim yeri topraktır. Fare birçok yol bilir fakat bildiği yollar hep toprak altındadır. O her tarafta toprağa oymuş, delik deşik etmiştir. Fareye benzeyen nefis de ancak lokma peşinde koşar. Lokma kemirir. Zaten fareye de ihtiyacını temin edecek kadar akıl verilmiştir. Bilginler aklı ikiye ayırmışlardır. Biri aklı maaş, öbürü aklı maat. Aklı maaş, dünyada hayatımızı sürdürmek için, yaşamımızı sağlamak için tedbirlere eren akıl. Aklı maat, döneceğimiz yer olan öteki aleme, ahiret işlerine eren akıldır. Cenab-ı Hak bazı kullarına aklı maaş, bazı kullarına aklı maat ihsan buyurmuştur. Çünkü Cenab-ı Hak hiç kimseye ihtiyacı olmayan, işine yaramayan bir şey bağışlamaz. Eğer yeryüzünde yaşayanların yeryüzüne ihtiyaçları olmasaydı, alemlerin Rabbi yeri hiç yaratmazdı. Eğer bu sallanan yeryüzü dağlara muhtaç olmasaydı, Allah o koskoca heybetli dağları yaratmazdı. Eğer göklere de ihtiyaç olmasaydı, Allah yedi göğü yoktan var etmezdi. Güneş de, ay da ve şu yıldızlar da hiç ihtiyaç olmasaydı, yaratılırlar mıydı? Şu halde varlıkların kemendi ihtiyaçtır. Allah insana da ihtiyacı kadar uzuv vermiştir. Ey muhtaç olan kişi! Çabuk ihtiyacını artır da Allah'ın cömertlik denizi coşsun, ikramlarda bulunsun. Şu yollara düşen dilenciler, şu dertliler, kederliler, şu belalara uğrayan kişiler, halka ihtiyaçlarını söylerler, gelip geçenlerden merhamet dilenirler. İnsanların merhametleri uyansın, muhtaç olduklarını halk görsün diye körlüklerini, çolaklıklarını, hastalıklarını, dertlerini sergilerler, gösterirler. Bir dilenci, ey insanlar, benim malım var, ambarım var, sofram döşeli, bana ekmek verin der mi? Allah köstebeğe göz vermemiştir çünkü toprak altında karanlık bir dünyada yaşadığı için yiyip içmede göze ihtiyacı yoktur. Köstebek gözsüz yaşayabilmektedir. Kara toprak içinde göze ne ihtiyaç vardır? O hırsızlıktan başka bir şey için topraktan dışarı çıkmaz. Allah onu hırsızlıktan kurtarsa, arındırsa, yani ona kötü huylarını terk ettirse, ondan sonra o kanatlanır, bir kuş olur, melekler gibi gökyüzünde uçardı. Her vakit Allah'ın şükrü gülşeninde, bülbül gibi yüzlerce nameler çıkarır da derdi ki, ey beni çirkin sıfatlardan, yani köstebeklikten kurtaran ve ey cehennemi cennet haline koyan Allah. Ey gani olan Allah, sen bir küçük yağ parçasına, yani göze aydınlık ihsan edersin. Bir kemik parçasına, yani kulağa işitme hassası verirsin. Görmek ve işitmek gibi manaların bedenle eşyayı anlayabilmenin de adları ile ne ilgisi vardır? Zaten söz yuva gibidir, mana ise kuş gibi. Beden ırmak yatağı, ruh da ondaki akarsuya benzer. Ruhun sembolü olan su akıp gitmelidir, sen ise duruyor dersin. O koşup gitmelidir, sen ise oturmuş kalmış dersin. Suyun derelerden, arklardan akıp gittiğini görmüyorsan, onun üstündeki yeniden yeniye yığılan şu çer çöp nedir, hiç değilse onlara bak. Bir suyun üstünde yığılan çer çöp, suyun varlığını, akışını nasıl ispat ediyorsa, toprağın üstünde yeniden yeniye biten otlar da toprakta suyun, rutubetin varlığını anlatmaktadır. Bedenimizdeki hareketler, kafamızdaki düşünceler ve hayallerde onları meydana getiren gözlerden gizlenmiş olan ruhun varlığını haber vermektedirler. Ey insan, senin çer çöpün de düşüncelerindir. Her an sana dokunulmamış, alınmamış, kız oğlan kız, çeşitli şekillere bürünmüş düşünce gelir, gider. Suyun yüzü de düşünce ırmağı da akıp giderken, sevimli sevimsiz, güzel çirkin birçok çer çöpü de sürükler. Onlardan bir türlü kurtulamaz. Tertipleyen öyle tertiplemiştir. Aslında hakikat bahçelerinden akıp gelen bu ırmağın üstüne gayb aleminin meyvelerinden kabuklar düşer. Sen o kabukların özünü, meyvesini suyun içinde ara. Çünkü o su hakikat bağından gelmektedir. O meyvelerden bazıları kabz, acı, bazıları bast, tatlıdır. Bazıları insana yolunu şaşırtır, dalalete sürükler, bazısı doğru yola, hidayete ulaştırır. Dikkat edilirse görülür ki bu beyitlerde Hazreti Mevlana bazı benzetmelerle hakikati hayatımızda karşılaştığımız acı tatlı her şeyin ilahi bir tecelli eseri olduğunu anlatmaktadır. Bedenimiz bir ırmak yatağına, ruhumuz da o ırmaktaki suya benzetilmiştir. O su hakikat padişahının, yani Allah'ın has bahçesinden, ezel bahçesinden gelmektedir. Fikirler, hatıralar, hayatta başımıza gelen şeyler, meyve kabuklarına, Allah'ın isimleri ve sıfatları da o kabukların özüne, içine teşbih edilmiştir. Ey talip, ey hakikat yolcusu, ey hak aşıkı! Sen kendini bu hayat suyunun, bu ruh ırmağının kenarına oturmuş farz et. Önüne gelen kabukları yakala, kır, içine bak. İçinden çıkan meyve acı mı, tatlı mıdır ona bak. O meyve tatlı ise, senin hoşuna gittiyse, onu hakkın bast isminin bir tecellisi bil. Eğer acı ise, sana sıkıntı ve üzüntü verdiyse, o meyve kabz isminin mazharı olmuştur. Eğer hayatta meşgalen ilim ise, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor isen, bil ki hakkın ilm isminin mazharısın. Eğer sakin tabiatlı, kızmaz, affeder bir tabiatın var ise, bil ki hakkın halim ismini yaşıyorsun. Eğer herkese yol göstermek, yararlı olmak için çalışıyorsan, hakkın hadi ismini yaşıyorsun. Aksine nefse uymuş, sapıklığa düşmüş isen, hakkın mudil isminin tecellisini yaşıyorsun demektir. Her şeyi buna kıyas et. Böylece sana gayb aleminden, o görünmez bahçenin meyvelerinden ruh ırmağı senin için neler getiriyor, onların hepsi sana, o padişahlar padişahının ezel bahçesinden gelen ve onun güzel isimlerinin ve sıfatlarının birer tecellisidir. Böylece bil ki, hayatta başına gelen her şey hep onun mübarek isimlerinin birer tecellisidir. Bu sebeple onun gönderdiği her şeye razı ol da, hoştur bana senden gelen, ya gonca ve yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş de. Eğer sen hayat suyunun, ruh ırmağının nasıl akıp gittiğini göremiyorsan, hiç olmazsa bir ırmağın kenarına otur da ırmağı seyret ve kendi ömrünün bir su gibi akıp gittiğini ve tükendiğini düşün. Şu nebatların, o suda sürüklenen kabukların, çer çöpün geçip gidişine bak. Her şey gelip geçicidir. Büyük mütefekkir, şair, büyük insan, büyük mutasavvuf, Şeyh Sadi Hazretleri de aynen şöyle söyler. Bir ırmağın kenarında otur da suların nasıl akıp gittiğini gör. Ey gafil, senin ömrün de böyle akıp gitmektedir. Eğer su fazla gelirse, kuvvetli akacak olursa, üstündeki bizi etkileyen düşünce kabukları da çabucak geçer gider. Bu ırmak pek hızlı akınca, ariflerin gönüllerindeki gam, kasavet de durmaz, çabucak geçer gider. Orada sudan başka, yani ilahi feyizden başka bir şey kalmaz. Bir yabancının, bir hal bilmezin, bir şeyhin aleyhinde bulunması ve müridinin de ona cevap vermesi. Birisi bir şeyhi, kötü adamdır, doğru yolda değildir diye suçladı. Şarap içer, iki yüzlüdür, hapistir, pistir. Böyle bir adam müritlerini nasıl kurtaracak dedi. Bir başkası da şeyhi kınayan adama, dikkat et aklını başına al dedi. Büyükler hakkında kötü zanda bulunmak doğru değildir. Söylediğin huylar ondan uzak olduğu gibi, o da huylardan beridir. Bir sel suyu ile onun duruluğu bulanmaz. Bir hak adamına böyle bir iftirada bulunma. Bu senin hayalinden doğmuştur. Sayfayı çevir, yani bu düşüncenden vazgeç. Söylediklerin gerçek değil ya, olsa bile, ey uçamayıp toprakta kalan kuş, uçsuz bucaksız denizin pislikten korkusu olur mu? Ateş, İbrahim aleyhisselama zarar vermez ve yakmaz. Kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. Hazreti İbrahim Babil'de puthaneye girmiş, bütün putları kırdıktan sonra baltayı en büyük putun boynuna asmış. Bunu kim yaptı denildiği vakitte büyük put yapmış olmalı. Cevabını verebilirse ona sorun demişti. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'in yakılmasına karar verilmiş, çok büyük bir ateş yakıp içine atmışlardı. Fakat Cenab-ı Hak, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Enbiya suresi 69 emrini verdiği için İbrahim'i yakmadı. Günümüz şairlerinden merhum Asaf Halet Çelebi, İbrahim adlı şiirinde, İbrahim, içimdeki putları devir, elindeki balta ile kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Şiirler sayfa 8 diye yazmıştır. İnsandaki nefis Nemrut gibidir. Akıl ve ruh ise Allah'ın dostu Halil İbrahim misalidir. Ruh bulacağını bulmuştur, hakikate ermiştir. Nefis ise delil, yol gösterici aramaktadır. Yol gösterici çöllerde yolunu kaybeden yolcuya lazımdır. Çünkü o her nefeste yolunu şaşırır. Allah'a ulaşmış olanlar için gönül gözünden, gönül ışığından başka delil, kılavuz yoktur. Onlar delilden de yoldan da vazgeçmişlerdir. Eğer o hakka kavuşan kişi delilden bahsetse, bu kendisinin delile muhtaç olduğundan değil, nefsi ile savaşa, aykırılığa düşenleri uyarmak içindir. Henüz konuşmasını beceremeyen bir çocuğa bir şey öğretmek, ona söz söyletmek için üstada kendi dilinden ayrılmak, kendi sözünü bırakmak gerekir. Bu durumda çocuğun dilince konuşmak, onun anlayacağı derecede çocukça söz söylemek gerek ki senden bilgi alsın. Şu halde bütün halk mürşidin çocukları sayılır. O mürşidin de öğüt verirken onların anlayacakları şekilde konuşması, onların anlayışlarına inmesi lazımdır. Şeyhin müridi o küfürle, o sapıklıkla, o dop dolu kişiye dedi ki, kendini keskin kılıcın üstüne atma, aklını başına al, padişahla, sultanla kavgaya girişme. Havuz denize omuz vurur, onu küçük görürse kendi varlığını kökünden söker atar. Şeyh kıyısı ucu bucağı bulunan küçük bir deniz değildir ki sizin pisliklerinizden pislensin. Küfrün bile bir haddi, bir sınırı ve ölçüsü vardır. Fakat şeyhin şeyhteki nurun ne sınırı vardır ne de ucu bucağı. Haddi hududu olmayan Allah'ın huzurunda mahdut olan her şey la'da yoktur. Allah'tan başka her şey fanidir. Onun olduğu yerde ne küfür vardır ne de iman. Çünkü o meyvenin içi gibidir. Küfür ve iman ise o meyvenin rengine ve kabuğuna benzerler. İman gaybe inanmak, küfür ise gaybı inkar etmektir. Manayı gören gönül gözleri açık kişiler gördükten sonra gaybe inanmalarına ihtiyaçları kalmaz. Bu fani varlıklar yani bütün kainat o sonsuz olan büyük yaratıcının yüzüne leğen altında gizlenen mum gibi perde olmuştur. Leğen fani olan kainat hakkın yüzüne perde olamaz. Onun gizlemesi, örtü olması fani kişiler içindir. Hakikati gören kişilere kainat örtü olamaz. Bir bakıma bu fani bedenin başı yani çürümeye mahkum olan bu görünen başımız o hakikat başının görünmez olan mana başımızın bir örtüsüdür. Sonsuz olan o başa karşı bu ten başı kafir sayılır. Kafirin lügat manası hakikati görmemesi onun üstünü örtmesidir. Çiftçi tohumu toprak altında gizlediği için kafir sayılır. Bu fani baş felsefi düşüncelere dalar da hakkı hakikati inkar ederse manevi başımızın perdesi olur. O habis adam şeyh hakkında hezeyanlarda bulundu. Şaşık kişinin aklı gözü gibi daima eğri görür. Ben onu bir mecliste içki içenler arasında gördüm. Onda Allah'tan korkma çekinme yok. O müflis bir adamdır. Bana inanmıyorsan kalk bu gece seni götüreyim de şeyhin kötülüğünü kendi gözünle apaçık gör dedi. O adam aldı müridi gece bir pencerenin yanına götürdü. Ve şimdi şeyhin ne mal olduğunu, kötülüğünü, işret edişini seyret dedi. Gündüzleri iyi görünen, gösteriş yapan şeyhin geceleri ne yaptığını gör. Gündüzleri Hazreti Mustafa gibi görünür, geceleri Ebu Leheb gibi olur. Gündüz onun adı Abdullah, geceleyin ise elinde kadeh, ne üzü billahtır. Mürid o şeyhin elinde dolu kadehi görünce kendini tutamadı, içeri girdi. Şeyhim sende de mi yalan var? Sen demiyor muydun ki şeytan şarap kadehine hemencecik işeyi verir, onu pisler? Şeyh cevap verdi de dedi ki, kadehimi öyle doldurdular ki içine değil şeytanın sidiği bir üzerlik tohumu bile sığmaz.